tadımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Uyku kardeşim, ver elini. Usul usul, damla damla beraber eriyelim. Eriyelim, sonra bembeyaz fıkara bir bacadan tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla tütelim, eriyelim. Mavi mavi, ince ince, usul usul eriyelim. Uyku kardeşim, ver elini, beraber kopartalım karanlık gülünü. Uyku kardeşim, ver elini, usul usul, damla damla beraber eriyelim. Eriyelim, sonra bembeyaz fıkara bir bacanın üstünde ince ince mavi mavi tütelim. Erkek kardeşi ölüm, annesi gece olan uyku, içinden unutuş nehrinin aktığı gizli karanlık mağarasında her biri ayrı bir düş olan sayısız oğluyla birlikte yaşarmış. Demirden kalbiyle ölüm, herkesin nefretini çekerken kardeşi uyku insanlara şefkatle yaklaşır, dünyayı huzur içinde dolaşırmış. Yunan mitolojisinde uykunun hikayesi böyle sevgili dinleyicilerimiz. Dede Korkut hikayelerinde ise uyku, olumsuz bir eylem olarak değerlendirilir. Buna göre uyku, bir teslimiyet ifadesidir ve Oğuz yiğitlerinin başına gelen kötülüklerin sebebidir. Efsaneler bir yana, her canlının en temel ihtiyacı uyku. Sözlükteki karşılığı dış uyaranlara karşı bilincin tamamiyle ya da bir bölümünün kaybolduğu, tepki gücünün zayıfladığı, her türlü etkinliğin azaldığı dinlenme durumu. Hem bedeni hem de bilinci dinlendiren uykudan mahrum bırakılan canlılar belli bir sürenin sonunda hayatlarını kaybederler. Başka bir deyişle uyku, yaşamın olmazsa olmazı. Ve hayatın seslerinde de bu haftanın yarışma konusu. Uyku sizler için ne anlam ifade ediyor? Su uyur, düşman uyumaz diyenlerden misiniz? Rüzgarlı havada kuytu, yağmurlu havada uyku mu tercih edersiniz? Yoksa insan uyanık olmalı diye mi düşünürsünüz? Ne düşünürseniz düşünün ama düşünmekle kalmayın, bizimle de paylaşın sevgili dinleyicilerimiz. İşte telefon numaralarımız. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta yoluyla da katılabilirsiniz yarışmamıza. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Benim için uyku diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımızı açarken Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Uyku Kardeşim adlı şiiriyle başladık. Şimdi de Fikret Kızıloğ'un sesinden dinleyelim Uyku Kardeşim.
Kardeşim ver elini, usul usul damla damla beraber eriyelim, eriyelim. Sonra bembeyaz fıkara bir bacada, tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla tütelim, eriyelim. İnce ince, usul usul eriyelim. Müzik eriyelim, eriyelim. Sonra bembeyaz fıkara bir bacada, tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla tütelim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Yarışmamız için bekliyoruz. Sizlerden gelecek telefonları 0090-312-463-3419 ve 463-3421 sevgili dinleyicilerimiz. Uyku, siz sevgili hayatın dinleyicileri için neler ifade ediyor? Yarışmamız için bekliyoruz sizlerden gelecek telefonları. Evet, şimdi Belçika'ya uzanmak istiyoruz. Euro Akademik Başkanı Sayın Mustafa Ulusoy var hattımızda. Merhabalar Sayın Ulusoy, iyi günler diliyoruz Hayatın Sesleri'nden.
İyi günler, merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Belçika'da 1969 yılından beri her yıl düzenlenen Europalya Sanat Festivali'nin bu yılki konuk ülkesi Türkiye olacak. Ekim ayında başlayacak, 2016 yılının Ocak ayında sona erecek bu festivalle ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirmek istedik. Bize birazcık söz eder misiniz lütfen? Türkiye nasıl seçildi bu festivale? Çünkü dünyanın en prestijli festivali. Yerlerinden değil mi Sayın Ulusoy?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Europalya Festivali 1969'dan bu yana değişik ülkeleri konuk eden bir kültür festivali. Bu festivalin en önemli tarafı uluslararası bir festival olması ve çok seçkin bir kitleye hitap ediyor olması. Tabii bu festivalde bugüne kadar çok önemli ülkeler yer aldı. Örneğin son 3 festivale baktığınız zaman 2009-2010 yıllarında Çin konuk oldu. 2011-2012'de Brezilya, 2013-2014 yıllarında da Hindistan konuk olmuştu. Tabii burada ne katkısı var bu festivalin? Uluslararası alanda çok farklı kültürlere kendi kültürünüzü tanıtma imkanı elde ediyorsunuz. Sergiler, müzik etkinlikleri, edebiyat etkinlikleri, konferanslar, film gösterimleri bünyesinde barındıran 4 ay süren bir etkinlik bu. Tabii 45 yılda 25 festival geride bırakmış. Bu yılda özellikle Türkiye'nin içerisinde olması bizim açımızdan da çok önemli. Bu festivale ülkeler adaylık başvurusu yapıyorlar. Bu festivalin bir komisyonu var. Bu komisyon yaptığı çeşitli değerlendirmeler kapsamında tabii o ülkenin kültürel olarak da sunulacak hali bir geçmişinin olması lazım, bir birikiminin olması lazım.
Biz de bu birikim ve geçmişe sahibiz tabii. Kültürümüzün tüm motiflerinin yansıtılacağı bir festival bu. Bir de sloganı var galiba, değil mi Sayın Ulusoy? Anadolu, sonsuzluğun evi.
Evet, evet, aynen öyle. Zaten burada verilmek istenen ana mesaj, Türkiye'de özellikle Anadolu'da tarih boyunca geçen bütün kültürlerin izlerinin olduğu, Anadolu'da bu izlerin hala yaşadığını ve bunların aslında bir arada çok güzel bir fotoda eritilebildiğinin de göstergesi olduğunu gösterdi. Bu tabii ki çok zor günler geçiren bu dünya insanına Anadolu'nun, Anadolu insanının ne kadar engin bir kültüre ve uzlaşı kültürüne, hoşgörüye sahip olduğunu göstermek açısından da çok iyi bir zamanlama olmuş oldu. Tabii önceden düşünülmüştü. Bu anlamda Belçika Dışişleri Bakanı Sayın Didier Reynders çok bu konuda olumlu adımlar attı. Kendisi bir önceki döneminde Dışişleri Bakanı iken bunun imzasını atmıştı. Yeni kurulan hükümette de tekrar Dışişleri Bakanı olarak bu konuyla ilgili ilk toplantıları da düzenledi. Biz ayrıca kendisine de bu konuda memnuniyetlerimizi ilettik. anlamda Türkiye için çok iyi bir fırsat. Ekim ayında başlayacak, 6 Ekim'de. Fakat şimdiden hazırlıklar başladı. Ne ile başladı? Bir Türkomanya adlı online katılabileceğiniz bir fotoğraf yarışması düzenlenmiş durumda. Bu fotoğraf yarışmasıyla süreç başladı. 6 Ekim itibariyle resmi açılışı yapacak ve 31 Ocak 2016'ya kadar da devam edecek. Burada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi, dünyanın önde gelen kurumları bu oluşuma sponsorluk etmekte. Bu yıl onlar arasında Türk Hava Yolları'nda görüyoruz. Hem Türkiye'ye katkı yapması açısından hem de dünyanın, Avrupa'nın en iyi hava yollarından biri olduğunu bu yönüyle de göstermiş oluyor. Bu anlamda Türkiye için hakikaten kıymetli bir süreç. Büyük sanatçılar yanında genç yeteneklerin de bu yıl bu etkinlikte yer alması bekleniyor.
Evet, bu fotoğraf yarışması dediniz. Birazcık bu yarışmadan söz edebilir miyiz? Nasıl bir yarışma, kapsamı, ne kimler katılıyor?
Türkiye'nin Avrupalı yönünü ortaya koyan bir yarışma. Türkiye ile ilgili olarak tabii Avrupa'nın en güzel taraflarını gösteren ve halkın yaptığı fotoğraflar özellikle yer alması istenen bir yarışmaydı bu. Bu anlamda yarışmaya online katılmak mümkün. Yarışmalara daha önce katılmış insanların bu anlamda da katılmaları bekleniyor. Ve bunun ilk duyurusu yapıldı. Ta ki yarışmalar sonuçlanıp bir noktaya geldiğinde festival bünyesinde bu resimler de görücüye çıkacak.
Evet, şimdi kültürümüzün tabii o kadar zengin bir kültüre sahibiz ki biz o kültürümüzün tüm motiflerinin yansıtılacağı çok güzel bir festival olacak gerçekten bu anlamda baktığımızda da.
Evet, aynı fikirdeyiz.
Evet, peki festival için hazırlıklar başladı, tam gaz devam ediyor. Hazırlıklar çerçevesinde yapılan çalışmalar neler?
Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Belçika'nın önde gelen siyasi isimleri ve sanat çevrelerinin davet edildiği bir resepsiyon düzenlendi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders çok yoğun programı nedeniyle, yurt dışında olması nedeniyle diğer bir bakan arkadaşına bu görevi verdi. Ticaret Bakanı ve Uluslararası İlişkilerden de sorumlu kendisi aynı zamanda. Bu toplantıya başkanlık etti. Burada tabii Türkiye için yapılan övgüler ve Türk kültürü için özellikle Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin izlerinin hala yaşıyor olması, bunların Türkiye'ye gidildiğinde görülebilecek olması ve Türk insanının buradan elde ettiği bu uzlaşı anlayışının hala yaşadığına vurgu yapılması tabii ki bizler için de son derece memnuniyet vericiydi. Bir diğer önemli nokta, uluslararası basının bu konuya çok büyük önem verdiğini biliyoruz. Çünkü Europalya Festivali dünyanın sayılı festivallerinden, kültür buluşmalarından bir tanesi. Bu anlamda da uluslararası basında Türkiye açısından olumlu haberlerin yer alması tabii ki her zaman bir beklenti. Europalya bu beklentiye bu yıl doyurucu bir katkı yapacağı benziyor.
Evet, Sayın Mustafa Ulusoy, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Festivalin başladığı günden itibaren yine bizimle paylaşırsanız orada yaşananları çok sevineceğiz. Tekrar teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. İyi günler, sağ olun.
Teşekkür ederiz, iyi yayınlar, sağ olun.
Euro Akademik Başkanı Sayın Mustafa Ulusoy'du telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken hayatın seslerinde yine müziğe dönüyoruz.
Bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda bir sırdaş gibi, yılların ardından gelişi vardı. Adresime yazılmış bir mektup gibi, açmadan açılmadan anlamış gibi, cevabı önceden verilmiş gibi, onu beklediğimden haberi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllar. gecesi sabahıma uyanmış gibi, elleri ellerime uzanmış gibi, konuşmadan her şeyi anlamış gibi. Öylesi anlamlı gözleri vardı, uzakta olsa da içimde gibi. Bir katre çiçeği koklamış gibi, yağmurda dudağı dudağım gibi. Öylesi sıcacık bir kalbi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı. Kim bilir kaç yarın. Bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı.
Alternatif Anne. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Anne bölümümüzdeyiz. Sevgili Gülüş Türkmen yine bu bölümde bizimle birlikte. Merhabalar, merhaba, hoş geldin iyiyim. Sevgili Gülüş. Ve bir de konuğun var, eğitim koordinatörü Sayın Olçum Kavruk da bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz, değil mi? Evlat edinme. Evlat edinme gerçekten çok zor bir karar. Pek çok nedenle belki biyolojik anne babasından ayrı büyümek zorunda olan çocuklar bir çocuk yuvası yerine çoğu zaman sıcacık ev ortamında, aile ortamında büyümeleri gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmış, oluşmuş bir kavramdan söz edeceğiz. Aslında iki ihtiyaç grubundan sanıyorum ortaya çıkıyor, değil mi, evlat edinme? İki tarafında ihtiyacından dolayı.
Tabii. Siz anne olmak ya da bir çocuğunuza kardeş sevgisini tattırmak istiyorsunuz. Diğer yandan da sizin sevginize, bakımınıza ihtiyacı olan birçok çocuk var çevrede. Dolayısıyla bu iki ihtiyacın kesiştiği alanda da işte bu kaynak doğmaya başlıyor. Fakat evlatlık demeyelim ona başka bir isim bulamıyorum, pek de sevmiyorum aslında bu kelimeyi ama.
Evlatlık kelimesini mi sevmiyorsun?
Evet. Yani çünkü o, yani sizin evladınız her şeyi yapmaya hazır olduğunuz varlık. Tamamen hukuki bir süreçle başlıyor. Önce oturup karar veriyorsunuz.
Ben orada hemen bir araya girmek istiyorum. Çünkü ben bu işin önce romantik kısmındayım. Acaba genelde doğal yolla anne baba olamadığımız için mi buna başvuruyoruz? Bir kere esas motivasyon bu mu? Hani çocuk istiyorum, olmuyor. Bari evlat edineyim. Bu mu?
Yani benim kendi özelimden yola çıkarsak, ben milli basketbolcuyum ve orta birinci sınıfta benimle röportaj yapılmıştı. Milli basketbolcu olma adayı vesaire. Ne yapmak istiyorsunuz ileride? Çocuk evlat edinmek ve çello çalmak istiyorum demişim o zamanki dergide.
Ta o yaşlarda söylediğiniz şeyi gerçekleştirdiniz.
Evet. Yani ama mutlaka hani anne olamamanın da getirdiği bir şey de vardır. Hani bir katkı vardır eminim. Fakat ben gene de naçizane bu işin sosyal bilinç düzeyinde yapılmasını, kararın alınmasını daha uygun buluyorum. Şöyle ki ben 13 yıl Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın yöneticiliğini yaptım ve burada gönüllü çalışarak, gönüllülerle çalışarak bir farkındalık yaratıp bir fayda sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla benim biraz da algım bu yöndeydi açıkçası. Ve benim, ben üniversite okudum. Devlet bana öğretmen, mekan tanıdı. Bir sürü kazanımlarım oldu. Artık onu verme zamanım geldiğini düşündüm. Dolayısıyla bunu verebileceğim bir çocuğumun, bir varlığın olmasını istedim. Eşim de benim gibi düşündü. O da kendi alanında çok başarılı bir müzisyen ve hani biz yetiştirmeyeceksek kim yetiştirecek elbette dedik açıkçası. Elbette. Dolayısıyla hani böyle bir yola
baş koyduk
diyelim.
Şimdi şöyle, aslında anne baba olmak için doğurmak şart değil herhalde, değil mi? Yüreğinde büyütmek onu önemlidir. Topluma kazandırandır onun gerçek anne babası aslında.
Evet, evet. Aslında öyle. Bizler hani o dönemde de sağ olsun Erdal Atabek hocamızdan destek aldık. Onun bana söylediği bir şey çok hoşuma gitti. Ne diyeceğiz, ne yapacağız derken sen onu kalbinden doğurduğunu söyle, sen onu çok sevdiğini söyle. O zaman içinde o cümleye anlam katarak olgunlaştıracaktır dedi. Dolayısıyla biz hep
cümle,
ben seni kalbimden doğurdum çünkü ben seni çok seviyordum. Repliğiyle onu yetiştirdik, büyüttük.
Bana öyle geliyor ki kendi çocuğunu doğurmakla bir çocuk evlat edinmek arasında aslında çok ciddi bir psikolojik yük farkı var. Evet. Belki de bu yüzden hani bunu romantik bir düşünceden eyleme geçirme noktasında birçok insan geri adım atıyor. Bilmiyorum, hiç Nilgün'ün aklından geçti mi bu? Hani benim geçti mesela, ne güzel olur. Hatta bir de zenci olsa mesela şahane
evet,
olur.
Evet.
Ama şimdi bu oyun gibi bir hayalden şeye geçme aşamasında ben yapamadım tabii ki. Çünkü bunun bir sürü prosedür var. Peki o noktada dolaşan annelere acaba Olçum söyleyebileceğin, bir takım verebileceğin tavsiyeler var mı? İlk olarak işte bir gönüllülük dedin. Gönüllülük çerçevesinde yapmak çok önemli dedin.
Evet.
Başka, yani nelerle karşılaşacaklarını bilmiyor olabilirler bu
anne? İki kere iki dört aslında. Hani süreci çok tanımlanmamış durumda. Önünde senin neyi beklediği. Çok da bunu söylemek istemiyorlar aslında. Bilgi de vermek istemiyorlar yaşadığım kadarıyla. Çünkü bu beyinsel hazırlık süreci sizi bazen bir çıkmaza sokabiliyor. Yani siz bu kararı alıp evinizin bir odasını hemen dizayn etmeye, şekillendirmeye başladığınızda bu beklentiyle baş etmek ağır gelebiliyor kişiye. Dolayısıyla benim burada naçizane fikrim, böyle bir şey düşünen çiftler var ise ya da anne, yani kadınlar diyelim ona, başvurularını yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra zaten önlerinde en az 5 yıl bir bekleme süreci var. Olacak.
Evet. Ben 3 yıl diyebiliyordum ama.
Yani 3 ila 5 yıl şöyle ki bu da benden gelsin. Büyük şehirlerde daha zor ilerliyor işler. Küçük yerlerde başvurularınız daha erken yanıt alabiliyor. Dolayısıyla ben hani Türkiye'nin başkentinde bu işlemi yapmak istediğimde 5 yıl kadar bekledik.
Evet. Peki o sürece gelelim isterseniz. O evlat edinme koşulları, cinsiyet, en fazla kaç çocuk edinilebiliyor?
Size bir form doldurtuyorlar. Gerekli testleri yapıyorlar. Yaptırıyorsunuz daha doğrusu, ki bunlar hani işte kan testi, sağlıklı olduğunuzu beyan ettiğiniz bazı formlar. Arkasından hangi cinsiyette çocuk istiyorsunuz? Kardeş mi istiyorsunuz? İkiz mi istiyorsunuz?
Cinsiyete falan karar verebiliyorsun.
Verebiliyorsun yani. Tabii. Dolayısıyla sen onları önceden tasarlıyorsun ve onları beyan ediyorsun. yaşına da karar verebiliyorsun. Fakat bunun için senin yaşın da çok önemli.
Pardon, burada ben yine araya gireceğim. Çünkü benim de korktuğum bir nokta var. Biliyorsunuz evlat edinirken karşımızdaki yani çocuğun genlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla evet, o neyle karşılaşabileceğimizi de bilmiyoruz. Şimdi cinsiyet seçmekten bahsettik. Mesela kız erkek seçebiliyoruz. Daha fazla veri isteyebiliyor muyuz? Yani şöyle mesela şu yöreden tercih ediyorum, bu ülkeden tercih ediyorum.
Türkiye'den olmak durumunda buraya başvurduğun zaman. Çünkü sosyal hizmet, ya daha doğrusu il düzeyindeki sosyal hizmetlere, valiliklere bağlı sosyal hizmetler müdürlüklerine başvuruda bulunuyorsun. Dolayısıyla kendi ülkenden bir çocuk alabiliyorsun. Başka bir bilgiyi o an talep edemiyorsun. Talep etsen de sana veremiyorlar. Fakat
tabii o korku sende var
değil mi? Tabii isteme oluyor insanda. Ondan sonra çocuğun beklemeye başlıyorsun. Sana yılda bir tane mektup geliyor. 68. sıradasınız. Sizin önünüzde işte şu kadar şu kadar aile var. Yaklaşık bekleme süreniz şu kadardır. Bir tane zarf geliyor yılda bir kere. Hani ideal olan böyle mi olmalı? Bilmiyorum. Ben yılda bir kere bir mektupla hatırlanmak ya da sırada olduğumun bilindiğini tarafıma hani beyan edilmesi bence çok yeterli bir şey değil. Dokunuş değil. Ondan sonra
bununla, çünkü siz bir an önce sahip olmak istiyorsunuz.
Bir an önce sahip olmak istiyorsunuz. İki, bu noktada siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü burada birçok şey var. Hadi ben eğitimim, kendi ilgi alanlarımla evet, beklenti yönetmeyi bilebiliyorum. Çıtamı daha düşük tutabiliyorum. Anneliğe hazırlanıyorsunuz. Evet. Ya da hazırlanmamanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yani onların da tavsiyesi, sosyal hizmetlerin de tavsiyesi, hani bu başvuruyu yapın ve unutun.
Çok ilginç.
Evet.
Çünkü yani siz 9 ay bekliyorsunuz. Ama anne olmak isteyip de başvuruda bulunan adayların süresi de belli değil.
Evet. Evet. Başvur unut olmuyor. Başvuru yaptığınız andan itibaren hep aklınızda o zaten.
Elbette, elbette aklınızda.
Çok uzun bir süreç o anlamda bir baktığınızda.
Şimdi bilinçli annelerimiz yani hamile kaldıkları andan itibaren ne eğitimlere girdiğini bir düşünürseniz. Hani tabii, hamile yogası, tabii, çocuğa hazırlık, emzirme eğitimi, şuydu buydu. Yani evlat incecek bir anne belki emzirmeyecek ama o da bir sürü şey hazırlayacak. Tabii, o çocuk tabii, o eve nasıl girecek, ilk neler yaşayacak o da bilmek istiyor, tabii, hazırlanmak tabii istiyor.
Örneğin doğumlarda kullanılan izinler var. Sizler için öyle bir şey söz konusu olamıyor herhalde değil
maalesef
mi?
Maalesef olamıyor. Evet, ben de çalışan bir anneydim. Ondan sonra hani bebeğin hazır olma durumunda bir gün önce telefon açıldı. Ertesi gün biz bebekle eve geldik. Bir gün içinde.
Ben de bunu merak ediyordum. Ya o kadar bekleme sürecinin sonunda birden bir gün hadi gelin alın mı dediler.
Evet.
Aman Allah'ım.
Şöyle ben hatta yüksek lisans dersime gidiyordum. İlk telefon geldiğinde işte ertesi gün apar topar gittik. Nerede eğer bebeğin bulunduğu alan neresiyse, yuva neresiyse oraya gidiyorsunuz. Orada bebekle müdür beyin odasında bir buluşma sağlanıyor. Sizin bebeği reddetme hakkınız da var. Hani bu konuda hiçbir şekilde doğru ya da yanlış diyeceğim bir şey yok, süreç yok. Yani bu çünkü karşılıklı bir alışveriş.
Evet.
Ondan sonra hani olabilir de hak verebiliyorum karşı tarafa da. Hani olmayacak aileler de vardır hani. Etkileşimde çok arzu ettiği sıcaklığı yakalayamayabilir. Hı-hı. Bilemiyorum. Ondan sonra orada karar verirseniz. Burası çok ilginç. Bebeği çırılçıplak soyuyorlar. Gidin diyorlar bir tane elbise alın. Poposundaki bezi kadar çıkarıyorlar. İşte şu kadar şu numara bebek bezi kullanıyor. İşte siz gidin kıyafetlerini alın diyorlar. bir kısım aile dostlarınız onları hallediyor. Siz diğer evrak işleri için
çocuk senindir diyor yani artık sen giydireceksin.
Evet aynen evet, öyle. Ondan sonra ve alıyorsunuz çocuğu.
Çok enteresan.
Aldıktan sonra ben çalışan bir anneydim. Ertesi gün işe gitmek durumundaydım. Hani elbette eğitim gönülleri vakfı için hani konuşacak olursak çocuk odaklı bir alanı var.
Anne daha olma iznin olmadı yani. Doğum
anne
izni
olma iznim olmadı. Evet. Evet ama tabii. 2015 Ocak ayı itibariyle çıkan torba yasada çok üstün körü bir haber okudum ve bugün gelmeden hani sizlerle de paylaşmak istedim doğruluğunu ama evet. O bilgiye ulaşamadım. Annelerin evlat edinen annelerin de artık diğer anneler gibi izinleri olacağına, doğum izinleri adı altında izinleri olacağına öğrendim ki bu çok iyi bir gelişme. Çünkü ben evet, hemen gerçekten. Hemen mektup yazdım şey. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bunu paylaşmak üzere ve diğer farklı platformlarda hep dile getirdim. Kadın milletvekilleriyle paylaştım. Dolayısıyla hani bunun değiştirmesi gerektiğini.
Çok çarpıcı bir yasamız var gerçekten. 2015 torba yasası dediği olsun gerçekten çarpıcı yasalar geliyor. Onları
yani
da
aslında hani annelik kariyeri mi diyelim? Annelik burada anne mi odak, çocuk mu odak tam bilemiyorum ama hani bu söylemde çocuk için anneyle geçireceği zamanın kıymeti tartışılamaz. Evet, bunun üzerine gerçekten. Hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok bence.
Peki evlat edinmeyle çocuğun kazandığı haklardan söz edebilir miyiz
tabii,
birazcık da?
Tabii. Evlat edindiğiniz zaman çocuk tamamen sizin kontrolünüzde, sizin sorumluluğunuzda. Bir yıl hala bu çocuk devletin çocuğu. Bir yıl gözlemler sürüyor. Mahkeme süreci devam ediyor. O bir yıl boyunca rutin evde çocuğu ve yaşadığı alanı ziyaretler söz konusu. En son artık eve bir uzman geliyor, bir psikolog ve çocukla sizin yaşamınıza bir günlük yaşamınıza bakıyor, notlar alıyor. Bunların her biri mahkemede sizin için kullanılacak bilgiler. Dolayısıyla hani burada çocuğun istismarı, çocuğun yüksek yararı ön planda. O yüzden bu tür şeylere kesinlikle hani burun kıvırmayalım ve karar verecek anneler de sakın buralarda vazgeçmesin. Bunlar çok güzel şeyler.
Elbette.
Arkasından mahkeme gerçekleşiyor ve bu çocuk artık sizin. Evlat edinmekte artık bütün sorumluluk sizde olmakla birlikte farklı annelik modelleri de var. Hani çünkü hani alternatif anne diye yola çıktığımız zaman hani illa bu çocukları almak durumunda değilsiniz. Sahip olmak durumunda değilsiniz. Eğer Gülüş Hanım'ın da bahsettiği, bizlerle paylaştığı gibi hani korktum, çekindim ama bunu da yapmak istiyorum diyen anneler varsa, anne adayları ya da bunu yapmak isteyen gönüllü hanımlar varsa yuvalarda gönüllü anneler olabilirler. Koruyucu aile olabilirler. Koruyucu aile olduklarında devletin onlara tanıdığı bir imkan söz konusu. Dolayısıyla hem maddi anlamda bu imkandan faydalanabilirler. Çocuklar sıcak ev ortamında deneyimlenirler. Onu yaşarlar. Bu çok önemli.
Çok önemli, evet.
Gönüllü aile olurlar. Çocukla beraber gene valiliğin izniyle hoşça vakit geçirip onlara yaşayamayacakları güzel alanları, duyguları yaşatabilirler. Ama aynı zamanda unutulmamalıdır ki onlar onu yaşatırken kendileri de ciddi bir haz alacaklar. Hı hı. Ve tabii bunu ki deneyimleyecekler
evet
diye düşünüyorum.
Sevgili Gülüş, bir müzikle soluklanalım istersen. Zevkle. Ondan sonra bir şey söyleyecektin ama sonrasında devam edelim yine.
Anlaştık.
Bütün bir bahar o çiçek, ben yaprak, yarabbi ne güzel. Sevişiyordu dünya yük aşktan ibaret sanarak. Kim ne karıştı ne Kim?
onlardaki mantık onlardan yana çıktı. Kahve peleş birer kalp bıraktılar bize kırık ömür boyu.
Sonra yine stüdyomuzdayız. Alternatif Anne bölümümüz devam ediyor. Sevgili Gülüş Türkmen'le birlikteyiz. Ve eğitim koordinatörü Sayın Olçum Kavruk konuğumuz. Nerede kalmıştık? Gönüllü annelik koruyucu aile farkı diyecektik herhalde. Ama bir şey söyleyecektin herhalde
ben
sevgili Gülüş.
Şunu söylemek istedim. Evet, biraz önce Olçum Hanım bu işin hani zor kısımlarının olduğunu ve annelerin pes etmemeleri gerektiğini söyledi. Ben kendisini dinlerken zaten şunu da hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuk sahibi olmak her şekilde zor. Yani evlat edinmekle belli zorluklar oluyor olabilir. Belli zorluklar da olmuyor bu arada. Hamileliği yaşamıyorsun, doğumu yaşamıyorsun. Sıyırdın orada. Fakat hani biyolojik anne olduğunuz zaman da aslında bu zorluklar her zaman mevcut. Ha, bazı şeyler küçük küçük değişiyor olabilir ama inanın sonuçta bir kişi hayatınıza katılıyor, yaşamınıza katılıyor ve elbette hiç kimse mükemmel olmayacak hiçbir zaman. Ne anne mükemmel ne çocuk mükemmel. Dolayısıyla bu bir artık dans. Ama bu bir eğitim süreci. Annenin de bir eğitim süreci. Bunu bence hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Tabii. Bu yüzden zaten hep anneliğe hazırlıktan bahsediyoruz. Hı hı. Bunu söylemek istedim.
Evet, aslında burada hani bir mesaj şöyle olabilir. Çocukla ve bu süreçte en önemli görev sosyal hizmet müdürlüğüne ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda en azından kendi çocuğunu, yani devletin çocuğunu verdiği gruba, hı hı, en azından belli bir bilgi donanımını da aktarabilir. Elinde böyle bir güç ve böyle bir beceri var devletin. Ben çok istedim hani böyle bir toplantı, bilgilendirme olacak mı, olmayacak mı? Ben çok peşinde koştum ama, hı hı, hani bu hala arzu ettiğim şeye gelmedi, düzeye gelmedi ülkemize.
Bir bilgilendirme olsun istiyorsun. Yani bir şey ihtiyacı var değil, evet, mi? Bir hazırlık süreci ihtiyacı,
evet,
var.
Evet. Hani şu an tabii daha anlatabileceğim çok şey var. Yani bu tür evlat edinilen çocukların ilk doğum anında anneyle başlayan o ilişkisi hem tensel hem işitsel hem fiziksel bütün bu ilişkisi çocuğun 0-1 yaş içerisinde beyinsel gelişimine çok büyük destekleri var. Hı hı. Çünkü biz hepimiz biliriz hani çocuklar yeni doğduğunda eldiven taktırmayız ki hani çocuk dokunduğunda bütün buradaki parmak ucundaki sinirler beyine gidecek. Sert, yumuşak, neyse onu tabii, evet, isimlendiremeyecek ama bu tür gelişimlerin maalesef diğer çocuklarda daha geriden geldiğini, hı, duygusal ve duygusal gelişimi diyelim, arzu edilen yaşla uyumlu olmadığını, artık, hı hı, olamadığını, bunlar için her bir tabii sebep sunabiliriz, olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani bizleri bu yönde bilgilendirebilseler, evet, biz de kendimizi o alanlarda kendimize gelişimsel alanlar belirleyip üstüne gidebiliriz, kendimizi daha hazır hissedebiliriz diye, hı-hı, düşünüyorum.
Siz bunları hep kendiniz mi keşfettiniz yaşarken?
Tabii, yani, hı-hı, nasıl keşfediyorsunuz? Okula gönderiyorsunuz karşılaştırma yöntemiyle, Hı-hı. Etrafınıza bakıyorsunuz. O yaş grubunda olması gereken becerileri kontrol ediyorsunuz. Hani sürekli böyle bir karşılaştırmayla gidiyorsunuz. Çünkü siz geçmişi bilmiyorsunuz. Referans alabileceğiniz bir noktanız yok. Referans sizinle başlıyor. O yüzden Hı-hı. o ilk dönemdeki kayıt altına alma çok önemli.
Evet. Evet. Peki şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar bulundukları yerlerde yabancı ülkelerden çocuklar acaba evlat edinebilirler mi?
Elbette hani edinebilirler ama bu konuda çalışan çocuk hakları konusunda uzmanlaşmış kişilerin söylediği çocuğun kendi kültüründe yaşam hakkına saygı gösterilmesinden yana. Yani bir çocuk kendi doğduğu alandan koparılıp da farklı bir kültür içerisinde elbette ki yetişir. Yani bunda kötü bir yan hani çocuk en azından sağlıklı, korunaklı bir yerde büyüyecek diyorsunuz. Ama diğer yandan çocuğun kendi kültüründen koparıldığını bilmeniz en azından siz eğer böyle bir imkana sahipseniz nerede olabilir? İşte Fransa'da olabilir. Yani bir yurt dışında herhangi bir yer.
Aklınıza direkt geliyor Angelina Jolie.
Angelina Jolie. Hani eğer tabii tam bilmiyorum oradaki etkileşimleri ne yaptıklarını ama hani o kültürü de tattırıp bu kültürü de yaşatıp Hı-hı. bir denge kurabilirlerse bence daha etik olur diye düşünüyorum. Bunu unutmamak
zaten fayda öyle var. Oluyor galiba. Ben de takip ediyorum. Bu ünlüler bu oyunları yapıyorlar. Yani Hı-hı. çocukları arada bir kendi memleketlerine götürüyorlar. Bu şekilde büyüyorlar. Bir soru sormaya vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Var.
Evlat evet. edinilen çocukların belli bir dönemde, o da belli bir dönemde yanılmıyorsam eğer yani çok net bir dönemde onlara gerçek söylenilmeli diyorlar. Yani Hı-hı. gerçek anne babasının nerede olduğunu vesaire. Olçum zannediyorum bu konuda söyleyebileceğin şeyler var.
Evet yani biz bu konuda ilk günden beri ben onun anlayabileceği şekilde ifade etmeye başladım. Hatta bir dönem Tarzan filmini çok seviyordu, çizgi filmini. Kendini oradaki Tarzan'la eşleştirdi ve hani benim annem babam öldü, orada leopar buluyordu, burada siz geldiniz, aldınız gibi gibi böyle bir takım şeyler
Kaç
kurdu.
Kaç yaşındaydı mesela? 3-4. Bunları telaffuz 3-4. Etmeye başladığında.
Evet. Bir de tabii avantajı vardı. Ben bu deneyimi daha önce gönüllü aile olarak başka bir çocuğumla beraber daha yaşadım. Yani evimde başka bir oğlumuz daha vardı. Dolayısıyla hani onun annesinin babası biz değiliz. Yani siz ne kadar bu işi doğal yaklaşıyorsanız karşı tarafta çocuk da çünkü bir yerde korktuğunda size bakar. Sizde eğer gözlerinizde korku varsa o da korkmayı öğrenir.
Evet, yani ama bunu siz söylemek istemiyordum gibi bir şeyle karşılaşırsınız.
Yani evet. çocuk nasıl hani siz köpekten korkuyorsanız çocuğunuz da köpekten korkar. Bu da öyle bir siz ne kadar bu işe doğal yaklaşıyorsanız ve o kadar hani gerçekten zaten çok doğal bir süreç. O da bu doğallığı yaşayacak, alacak ve o şeyde ağırlıkta onu anlamlandıracak. Çünkü her yaşın farklı bir anlamlandırma becerisi oluyor. Dolayısıyla siz aynı repliği her seferinde tekrar ederseniz hem güven unsurunu inşa etmiş oluyorsunuz hem de onun içine bir yaşta şunu ekliyor çocuk. Bir yaşta işte annem beni seviyor. Şunu yani örnek veriyorum. Pamuk Prenses'teki kraliçe anneyle de eşleşebilirsiniz ona bağırdığınızda. Çünkü siz yani normal evet, anlatabiliyor muyum? Yani
tabii, evet.
Çocuğa ne yaşattığınızla ilişkili olarak bunu inşa edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben hep bundan yanayım. Yani bunun net bir yaşı var. Evet çocuk artık bir şeyleri anlıyor. İşte 10'lar, 9, 12 o yaşlar artık. Çünkü hani bunu saklamanın bir şeyi yok.
Yok ama hani yok. Anladığım kadarıyla bazen yaşanan travmalarda aslında tam bu sebepten bu noktada oluyor. Yani istenmediği bir anda çocuk bunu duyuyor mesela, yanlış kişiden duyuyor filan.
Ve yanlış yöntemle.
Yanlış yöntemle duyuyor. Hani bunu çok biliyoruz yani etrafımızda evlat edinilmiş çocukların böyle bir şok yaşadığını epey duyuyoruz. Bu noktada çok hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve anladığım kadarıyla da bazı noktalarda zaten uzman desteği olmazsa olmaz.
Şimdi onu diyeceğim. Evet aslında hani bu süreçlerde ya da hani her anne babanın belki de bir geçmişe dönüp referans alabileceği bir şey olması gerekiyor. ne diyelim, bir destek, bir uzmanla geçirdiği bir süreç olması gerekiyor. Belli zamanlarda evet şart. Özellikle böyle bir kritik anda. Bir de bir tavsiyede bulunmuşlardı bana. Böyle bir paylaşımı yapacaksanız bir daha hiç gitmeyeceğiniz bir yerde yapın. Orada
onu
yapın.
Hatırlamasın
ve artık daha. Evet o hani çapa derler eğitimde. Yani oraya gittikçe, onu gördükçe o çapa o anı çekmesin. O artık insanoğlunun bahşedilmiş en büyük şeydir herhalde diye düşünüyorum. Ne diyelim, mükafat unutmak. Onu arkalara atabilsin.
Evet, ama sizinki gibi yaşanılan bir süreçte böyle bir şeye hiç gerek kalmadı.
Yani evet.
Evet.
Evet, bu çok bilinçli bir annelik modeli, evet, tabii ki.
Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Peki daha sonrasında o evde yaşanılanlara gelelim isterseniz.
Tabii birazcık yani da. Bizim için nasıl söyleyeyim, o bir yıl biraz zor geçti. Biz mahkemeye çıktığımızda hüngür hüngür ağlıyorduk. Yaklaşık 20 saniye falan sürdü. Kaygı. Kaygı. 20 saniye falan sürdü. Keşke
karar
dedi.
Karar verecekler öyle mi? Hani alacaklar,
evet,
mı yoksa?
Aile mahkemelerinde karar veriliyor. Yani zaten hani olumlu giden bir süreç, sürekli geri bildirimlerle besleniyorsunuz vesaire. Ama o heyecanlı bir an, 20 saniye kadar sürdü dediğim gibi. Arkasından nüfus cüzdanının çıkması güzel bir şey. Ve fakat gene çok sevdiğim bir sosyal hizmet uzmanı şunu savunuyor. TC kimlik numaralarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani geçmişe dönük bilgi anne babadan bağımsız o çocuğa sunulmamalı. Geçenlerde ülkemizde mahalle ve işte beldeler, köyler değişti. Biz nüfus cüzdanımızı değiştirmeye gittik. Bulamıyorlar bizim kızın adını.
Evet.
Meğerse sistemde eski TC'si aktif olarak kalmış vesaire vesaire. Yani şimdi hani otomasyon biraz şey olabiliyor. Sizin istemediğiniz alanlara girebiliyor. Dolayısıyla evet.
Aslında daha bu konu üzerinde konuşulacak o kadar çok şey var ki, ancak süremizin sonuna geldik.
Bir alternatif anne örneği.
Evet, gerçekten öyle. Size çok çok teşekkür ediyoruz program konuğumuz olduğunuz
çok
için. Değerlendirmelerinizden, bizimle yaşadıklarınızı paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine belki ilerleyen zamanlarda konuşmaya devam edebiliriz sevgili Gülüş, değil
evet,
mi?
Evet, konuşacak daha çok şey var gerçekten.
Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Olçum Kavruk, eğitim koordinatörü ve alternatif anne sevgili Gülüş Türkmen. Bu haftalık da bu kadar diyoruz dinleyicilerimize. Haftaya yine birlikte olacağız alternatif annede, farklı konularımız ve konuklarımızla. Ve sevgili dinleyicilerimiz, alternatif anne köşemizle bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftanın ilk günündeki birlikteliğimiz ne kadar da çabuk sona geldi, değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak sizlerden gelecek uykuyla ilgili sizlerden gelecek cümleleri, sözcükleri bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımızı sadece yayın süresince arayabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Onun için yarın yayınımız başladığında yine arayabilirsiniz uykuyla ilgili yarışmamıza katılabilmeniz için sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz bizler. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmak dileğiyle görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler.